Ayrım 12.
Ölen öldü bir kere. Herkes de onunla birlikte ölecek değil mi? Bu uğurda yaptığı harcamalar dul kadının içine evlat acısı gibi çöktü. Yegoriç'e kaptırdığı avuç dolusu parayı geri alabilmek için hemen ilgili makamlara başvurdu. Parayı geri alması mümkün olmadı. Çünkü Yegoriç'te parayı geri verecek hacı gözü yoktu. Ama olaya el kondu. Ölü otopsi yapıldı ve pusula bulundu. Açıp okudular pusulayı ve korkuyla bağırdılar. Aman ya Rabbi, imza doğru değil. İmza Andro'nun imzası. Derken durum mahkemeye yansıdı. Mahkeme imzanın hastaya ait olmadığı, bundan başka bir duvar kağıdına yazılmış olduğu ve boyut bakımından mideye büyük geldiği bildirildi. Gelin de şimdi lütfen siz karar verin. Doktor Yegoriç sorgusu sırasında şunları anlattı. Elimden bir şey gelmez. Pusulayı ne ben yazdım ne de ben yuttum. Kağıdı bile ben getirmedim. Ama kapıcı Andro'nun kağıdı hastanın değil de kendi imzasını atmış olduğunu doğrusu fark etmedim. Beni bu ufak yanlışlık için mi mahkum edeceksiniz? Buna karşılık Andron şu ifadeyi verdi. Kendimi zorlayarak tam 2 saat hiç durmadan yazdım. Kan ter içinde kaldım. Sonra da soyadımı yazdım. Katil benim. Ne olur bana hafif bir ceza verin. Ne dersiniz? Yegoriç ile Andron gerçekten hüküm giyecekler mi? Mihail Zoschenko'nun kısa yaşam öyküsü. Sayılı ünlü mizah yazarlarından biridir. 10 Ağustos 1895 tarihinde Rusya'nın Poltava kentinde doğdu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Petersburg Üniversitesi'ndeki hukuk öğrenimini yarıda bıraktı. Savaşa gönüllü katıldı. Savaş kurmay yüzbaşılığa dek yükseldi. Savaştan sonra çeşitli meslek kollarında çalışarak geçimini sağladı. Zoschenko yazdığı mizah hikayeleriyle hemen dikkati çekti. Öteki mizah yazarlarından ayrı olan yanı hikayelerinde daha çok anlatış biçimine verdiği önemdir. Basit bir konuyu bile o eşsiz mizah anlatışıyla ilgi çekici duruma getirir. Sayısız denecek kadar çok mizah hikayelerinden başka kısa komediler de yazmış olan Zoschenko'nun yapıtları hemen bütün dünya dillerinde çevrilmiştir. Mihail Zoschenko 22 Temmuz 1958 tarihinde Petersburg'da öldü. 1905'lerin adamı Valentin Katayev. Müze müdürü gizli bir gururla ve burada dedi bu dolapta 1905'lerin adamının ünlü örneği bulunmaktadır. Müzeyi gezenlerden biri aşırı ilgi duyarak sordu. Bal mumundan bir heykel mi ya da doldurma bir insan mı? Müze müdürü sanki babasına sövmüşler gibi dargın bir sesle "Hayır sevgili yoldaş" dedi, "ikisi de değil. Burada eşin hiçbir yerde rastlanmamış bir uyku hastalığı durumuyla karşı karşıya bulunmaktasınız. Evet, işin üç yüzü budur yani. Bu vatandaş 1905 yılında yanlışlıkla bazı gösterilerle birlikte yakalanıp karakola götürülmüş. Bizim iyi niyetli devrimcimiz komiserin karşısına çıkarılınca korkudan düşüp bayılmış ve bir daha da ayılmamış. En ünlü doktorlar bile buna bir çare bulamamışlar. Hatta o sıralarda yabancı gazetelerde de bunun ilgili haberler çıkmış. Biliyor musunuz, çok tipik bir örnek bu. Böylesine şimdiye dek hiçbir yerde rastlanmamıştır. Onu şimdi göreceksiniz. Fazla sözün ne gereği var? Şemsiyesiyle, lastik kunduralarıyla, gümüş saat zinciriyle 1905'lerin adamının gerçekten çok tipik bir modeli. Gözünüzle görüp iyice inanmanız için lütfen dikkat buyurun. Müze müdürü bunları söyleyerek dolabı açtı ve korkuyla ürpererek birden geriye fırladı. Dolap boştu. Müze müdürü üzüntüyle haykırdı. Yok olmuş! Müzeyi gezenler bir takım düşünceler ileri sürüyorlardı. Muhakkak çalmışlardır. Ya da belki artık uyanmış, sonra da usulca sıvışıp gitmiştir. Vallahi en akla yatkını da bu galiba. Müze müdürü umutsuzluk içinde inil diyerek, öyleyse dedi, elden geldiğince çabuk arayıp bulmalı. Onun için büyük bir sorumluluk yüklendim ben. Daldığı derin uykudan uyanan 1905'lerin adamı en önce lastik kunduralarının hala yerli yerinde durup durmadığını anlamak için ayaklarını eliyle dokundu. Ardından şemsiyesini aldı, burnunu sildi, usulca dolaptan çıkıp kendini sokağa attı. Yolda mırıldanıyordu. Eve, elden geldiğince çabuk eve. Aman tanrım, kim bilir karım ne düşünecek? Sonra daire müdürü de neler söyleyecek acaba? Geceyi karakolda geçirmek olur, rezalet değil doğrusu. Hey arabacı, Tretya Meşçenskaya'ya kaça götürürsün? 2 rubleciye. Ne diyorsun be yahu? Anlaşılan aklını yitirmişsin sen. Her zaman 25 kapıya giderim. Asıl aklını yitiren sensin. Bakın hele, ne de yağlı bir müşteriye çatmışız meğer. Ah seni gidi hayvan herif seni. Bir diç utanmadan kaba davranıyor müşterisine. Yoksa canın karakola mı gitmek istiyor ha? Kendisine açıkça hakaret edilen faytoncu sesini daha da yükselterek, insanların dedi pazar günü durup dururken en ağır laflar işittiği nerede görülmüştür? Belli zaten, en azından 2 şişe yuvarlamış. Ayakta bile güçle durabiliyor. 1905'lerin adamı küstah faytoncunun numarasını dikkatle not defterine yazdıktan sonra yoluna yaya olarak devam etti. Kunduz kürkü giymiş şişko bir vatandaş 1905'lerin adamının yolunu keserek sordu. Yoldaş dedi, söyler misiniz bana, buradan Dimitrovka'ya nasıl, yani nereden gidilir? Yaşlı adam birden parladı. Efendim, ne buyurdunuz? Beni ne sanıyorsunuz siz kuzum? Herhalde devrimcilerden biri olduğumu geçiriyorsunuz aklınızdan. Ben yoldaş moldaş değilim, anladınız mı? Peki, öyle olsun vatandaş, bağışlayın beni. Nasıl nasıl? Buraya bakın, ben vatandaş filan da değilim. Peki kimsiniz, nesiniz öyleyse? Ben 12. dereceden memur ve Ermiş Anna tarikatına bağlı 3. derecede memur ve Ermiş Anna tarikatına bağlı 3. dereceden şövalyeyim. Hem bir yanlışlığa kurban gidip devrimcilerle birlikte yakalanmışsam hiçbir şeyi ispatlamaz bu, hiçbir şeyi. Kürklü vatandaş yaşlı adamın gözlerinin içine dik dik bakarken 1905'lerin adamı korkuyla sürdürdü konuşmasını. Sayın bayın, kuşkuya kapılmalarına gerek yok. Evet öyle. Kanun dışı gizli örgütler, devrimci çevreler ya da siyasi partilerle herhangi bir ilişkim gerçekten yok efendim. Demek oluyor ki yoldaş değilim. Her ne kadar geceyi karakolda geçirdiysem de inanın bana sayın bayım. Bir yanlışlık, aksiliklerin üst üste gelmesinden başka bir şey değil sayın. Kürklü vatandaş ürkek ürkek çevresine bakınarak kenara çekildi. 1905'lerin adamı kendi kendine ne acı diye mırıldandı. Demek şimdi yol üstünde rastladıkları bir kimseye yoldaş diye hitap ediyorlar. Eğer bu bizim daire müdürünün kulağına giderse Tanrı bilir, hiç de iyi şeyler olmayacak demektir. Ama buna meydan vermemek için bir şeyler yapmalı. Sonra gazete satan çocuğa seslendi. Hey gazeteci, bana bir yeni haberler versene yavrum.
Ne?
Yeni haberler diyorum, iki tane olsun.
Bende bu hatta bir gazete yok.
Yok mu? Peki öyleyse Yeni Çağ ver bana.
O da yok bende.
Ne var peki?
Pravda, İşçi Gazetesi, Kızıl Yıldız.
Müze müdürü bütün Moskova'nın altın üstüne getirdikten sonra akşamın geç saatinde 1905'lerin adamını buldu. Onu görünce büyük bir sevince kapıldı. 1905'lerin örneği ise tiyatro meydanının orta yerinde diz çökmüş, durmadan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Oradan geçen birçok kimse hemen durup zavallı deliye bir iki kapik veriyordu. Müze müdürü geçen 15-20 yıl içinde ola gelmiş değişikliklerin iç yüzünü ve önemini 1905'lerin adamına bir bir anlatıp kafasına sokmak için tam iki hafta uğraşıp didindi. Üçüncü haftanın başında adam kendisine söylenenleri yavaş yavaş kavramaya başladı. Üçüncü haftanın sonunda işçi sendikaları yönetim kuruluna girdi. Dördüncü haftanın başında ise öğle tatillerinde yeri geldikçe meslektaşlarına şunları söylüyordu. 1905 yılı mı? Bu ne iş tanrım, bu ne iş? Elbette hatırlıyorum. Hatta monarşiyle savaşa bütün gücümle katıldığımı da söyleyebilirim. Üstelik biliyor musunuz, yere bile oturmam gerekti bir gösteriye katılmak için. Gidi günler. Doğrusunu isterseniz böyle uzun uzun çene patlatıp durmanın hiç gereği yok. Uzun sözün kısası, bugüne bugün ne de olsa eski devrimciyiz biz. Valentin Katayev'in kısa yaşam öyküsü. Valentin Petrovich Katayev 1897 yılında bir öğretmenin oğlu olarak Odessa'da dünyaya geldi. 12 yaşlarındayken şiir yazmaya başladı. Gönüllü katıldığı 1. Dünya Savaşı'nda birçok kez yaralandı. Daha sonra iç savaşa da katıldı. Kızıl Ruslar tarafından tutuklanarak uzun süre cezaevinde yattı. Gazeteci olarak 1922 yılında Moskova'ya gitti. Onu asıl üne kavuşturan mizah hikayelerini yazmaya başladı. Valentin Katayev, Zoshchenko gibi Sovyetler Birliği'nin en çok okunan bir mizah yazarıdır. Dolandırıcılar adlı romanı, Olanaksız Şey ve Çiçekli Yol adlı komedileriyle tanınmıştır. Katayev'in kısa mizah hikayeleri düşünceyle gerçeğin birbirine ters düşen yanlarını etkili bir biçimde ortaya koyar. Mizahı Zoshchenko'nunkinden daha keskin ve iğneleyici olmakla birlikte çoğu zaman daha soğuk ve daha soyut bir kimliğe bürünür. Katayev'in Tek Başına Dolaşan Beyaz Yelkenli adlı romanı rahatça okunan, insanı olağanüstü eğlendiren yapıtlarından biridir. 1922 yılından beri yerleştiği Moskova'da yazarlığını sürdürmektedir. Sakallı Bebek, Valentin Katayev. Bir yıl önce yaz işleri müdürü resimli bir derginin çıkarılması onuruna verilen kokteyle giderken kafası binbir düşünceyle dolu olmakla birlikte yüzündeki azimli ifade hiç kimsenin gözünden kaçmamıştı. Bu nazik delikanlının bütün iş arkadaşlarına bol keseden bir takım avanslar dağıttıktan sonra onlara şunları söylediğini hala bugünmüş gibi anımsıyorum. Evet dostlarım, bizim dergimizin hiçbir palavra ve martavala yer vermeyen tam anlamıyla gerçekçi bir dergi olmasını özellikle özen göstermenizi diliyorum. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Yok, iki başlı doğmuş hilkat garibesi danalarmış. Yok, büyük olay yaratan ikizlermiş. Bizim ulusal yaşantımız bitip tükenmek bilmeyen konumuz olmalı. Bazı gazetelerin yurttaşları heyecandan heyecana sürükleyen yazılarına paydos artık. Sigara içen ve akşam gazetelerini okuyan köpeğin canı cehennemi. Köpek sigara içiyor ve de gazete okuyor diye boy boy resimlerini basmanın alemi var mı? Hem de 400 bin tirajlı bir dergide. İş arkadaşları hep bir ağızdan köpeğin canı cehenneme diye haykırdıktan sonra işlerinin başına dönmüşlerdi. Bir yıl önce olmuştu bu. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün telefonu uzun uzun çaldı. Müdür hemen koşup açtı telefonu. Açar açmaz da gözlerinden bir sevinç dalgası geçti. Adeta pembe güller açtı yüzünde. Ahizeyi yerine koyduktan sonra içeri seslendi. Dinleyin dinleyin, bir bebek bulunmuş, saçlı sakallı ve de bıyıklı, inanılır şey değil. Fotoğrafçı, nerede fotoğrafçı, yok mu? Otomobili hemen fotoğrafçıya gönderin. Fotoğrafçı bir çeyrek sonra Yazı İşleri Müdürü'ne geldi. Yazı İşleri Müdürü soluğu kesilerek haykırdı. Hemen arabaya binin, durmayın gidin. Elden geldiğince çabuk giderek sakallı bebeğin resmini çekin. Büyük bir olay yaratacak bu. Anlıyor musun? Herkesi yerinden fırlatacak büyük bir olay. Aman çabuk, rakiplerimiz bizden önce davranıp sakallı bebeği elimizden kapmasınlar. Fotoğrafçı, merak etmeyin dedi. Bizim dergi çarşamba günü çıkıyor. Öbürleri ise ancak cumartesi günü. Hiç korkmayın, bebek bizimdir. Bütün dünyayı ilk olarak biz göstereceğiz bebeğin sakalını. Ama cumartesi günü çıkanlar da geri kalmamıştılar. Ertesi günü Yazı İşleri Müdürü pek erken geldi bürosuna. Sekretere sordu. Fotoğrafçı geldi mi? Hayır, henüz gelmedi. Yazı İşleri Müdürü sabırsızlık içinde eli ayağı titreyerek bir sigara yaktı ve oyalanmak için cumartesi günü yayınlanan dergilere telefon etti. Alo, henüz hiçbir şeyden haberiniz yok değil mi? O dergilerden birinin Yazı İşleri Müdürü, hayrola ne oldu ki diye sordu. Saçlı sakallı bebeği duymadınız mı siz? Hayır, ne olmuş yani? Üstelik bıyığı da var. Bir bebek yahu. Pekala pekala, bundan bize ne? Onun resmini basacak mısınız? Elbette basacağız. Neden sordunuz? Yani cumartesi günü mü? Tabii cumartesi günü. Acelemiz yok bizim. Biz de çarşamba günü... İyi iyi, o halde bol şans. Yazı İşleri Müdürü ahizeyi yerine koydu. Kendi kendine şuna bak hele dedi. Bizim acelemiz yok diyor bir de. Bunu derken kıskançlıktan patlamıştır kesinlikle. Boru değil, sakal olan bir bebek. Böyle bir şey bin yılda bir olur. O sırada fotoğrafçı girdi. Yazı İşleri Müdürü telaşla, hani nerede dedi, gösterin bakayım. Fotoğrafçı omuzlarını silkti. Öyle görülecek bir şey yok. Bir kere 2 aylık değil, tam tersine 5 yaşında. Sonra ne sakalı var ne de bıyığı. Olacak şey mi bu? Fotoğrafçı çektiği resmi Yazı İşleri Müdürü'ne uzattı. Tuhaf şey, bu da diğerleri gibi basbayağı bir çocuk işte. Hiçbir özelliği yok. Yazık, pek yazık. Fotoğrafçı, ben dedi size daha önce de söylemiştim. Bu kadar acele etmeye hiç gerek yoktu. Alt tarafı bir çocuk. Durmadan fotoğrafını çektiler. Cumartesileri çıkan derginin fotoğrafçısı benden az önce gelmiş. Habire şakır şakır fotoğraf çekiyordu. Hani şu sarı saçlı küstah herif canım. İnan olsun tam 1 saat çocuğun resmini çekti. Ve odaya hiç kimseyi sokmadı. Yazı İşleri Müdürü harika bebeğin resmine düş kırıklığına uğramış bir suratla baktı. Sonra yüzünü ekşiterek bu işin içinde bir bit yeniği var dedi. Yanılmış olamam ben. Gür siyah sakalı ve de yine siyah bıyığı, hem de pala bıyığı olduğunu söylemişlerdi. Hiç aklım ermedi bu işe. Yazı İşleri Müdürü öfkeyle telefona sarıldı. Alo, alo. Cumartesi günü olay yaratan bebeğin resmini basacağınızı söylemiştiniz hani. Evet söyledim, basacağız. Şu sakallı bebeğin mi? Hiç kuşkusuz ve de bıyıklı. Neden sordunuz? Demek sizde sakallı bıyıklı resmi var öyle mi? Elbette var. Neden olmasın? Yazı İşleri Müdürü sıtma tutmuş gibi titremeye başladı. Zar zor. Evet ama dedi. Bizdeki resimde niye bıyığı sakalı yok? Bizim fotoğrafçımız sizinkinden daha akıllı da ondan. Bununla ne demek istiyorsunuz siz kuzum? Alo. Alo. Hay Allah kahretsin, kapattı. Ne olacak alçak rezil herif? Yazı İşleri Müdürü sinirinden odada bir aşağı bir yukarı hızlı hızlı gidip gelmeye başladı. Birden fotoğrafçının önünde durdu. Hemen arabaya binip gidin. Bu durumu açıklığa kavuşturun. Eğer ona sakal yapıştırılmışsa bunu kimin yaptığını öğrenip gelin. Fotoğrafçı 1 saat sonra geri döndü. Yazı İşleri Müdürü merakla ne haber diye sordu. Fotoğrafçı sendeleyerek bir sandalyeye doğru yürüdü ve adeta külçe gibi çöküp oturdu. Durum açıklığa kavuşturabildiniz mi bari? Fotoğrafçı ağlamaklı bir sesle kesik kesik evet dedi, kavuşturdum. Söyleyin bakalım, sakal mı yapıştırmışlar? Hadi söyleyin canım. Hayır, daha da beter. İlkin bebeğin fotoğrafını çekmişler. Sonra da öldürmüşler mi? Hadi söylesenize yahu. Bizi daha fazla merakta bırakmayın canım. Sonra da onu sonra usturayla tıraş etmişler. Yazı İşleri Müdürü hıçkırık tuttu. Bak hele şu işe. Saçlı sakallı harika bebeğe bu yapılır mı? Ah ah, gidi namussuzlar, gidi hergeleler. Yugoslavya, cansız bacaklar, Branço Çopiç. Bir sinir kliniğine acayip bir hasta getirilmişti. Doğrusu başlı başına bilimsel bir olaydı bu. Tüm sağlıklı bir adamın bilinmeyen bir takım nedenlerle her iki bacağı ansızın hissini yitirmeye, bilimsel deyimle atrofiye uğramıştı. Klinik şefi çaresizlik içinde habire başını sallayıp duruyordu. Bu olayın pek çeşitli hastalıklarla ilişkisi olduğu ileri sürülüyordu. Esaslı muayeneler yapılmış ve bunların sonuçları tekrar tekrar gözden geçirilmiş ama bütün bunlara karşın en ufak bir ipucu bile bulunamamıştı. Üstelik başvurulmayan bilimsel yol yöntem de kalmamıştı. Başhekim tanrı bilir kaçıncı kez aynı soruları sorarak hastayı canından bezdirmişti. Ailenizde gerçekten hiç kimse frengi ya da kansere yakalanmamış mıdır? Soyunuzda hiç alkolik bir kimse yok muydu? Neler saçmalıyorsunuz siz böyle kuzum? Namuslu oturaklı bir aileden geliyorum ben. Bu ailenin bütün erkekleri Kosova Meydan Savaşı'ndan beri hep kendi ecelleriyle ölmüşlerdir. Büyük babamın babası savaşta şehit düşmüş. Büyük babamı ise haydutlar vurup öldürmüşler. Babam da savaşta ölmüş. Amcalarımdan biri meyhanede can vermiş. Öteki amcamı asmışlar. Sadece erkek kardeşim bir kazaya kurban gitti. Etli pilavı çok kaçırdığı için çatlayıp öldü. Profesör, anlıyorum dedi. Demek sizin ailenizde yolunu sapıtmış hiç kimse yokmuş. Örneğin bir ozan ya da bir yobaz veya izninizle söyleyeyim bir budala, daha doğrusu gerizekalı biri. Sayın beyefendi, böyle sürüp giderse korkarım bir sonuca varamayacağız. Gerçi ömrü boyunca araştırmalarda bulunmuş bir akrabam vardı. Eleştiriler yazmış. O yayın evi senin, bu yayın evi benim sürtmüş durmuştu. Ama o da güzel bir ölümle dünyadan elini eteğini çekti. Uyuzdan öldü. Profesör bir elini alnına vurarak aman tanrım dedi. Bu da çok doğal bir neden. Sonra omuzlarını silkip konuşmayı yeniden hastalığın tarihçesine getirdi. Peki ama nasıl oluyor da bu hastalığın ilk belirtisini ne zaman fark ettiğinizi hatırlayamıyorsunuz? Hasta açık yüreklilikle inan olsun bilmiyorum dedi. Sonra derin derin düşünmeye başladı. Birden gözlerini kırpıştırarak bağırdı. Evet evet şimdi anımsıyorum. O günden beri. Profesör ona iyice sokularak sordu. Hangi günden beri? Yele ve kuyruk ortaklığının yönetmeni olduğumdan beri. Bu da ne demek oluyor Tanrı aşkına? At kılı dış satım dış alım ortaklığı. Böyle bir ortaklıktan haberiniz yok mu? Büyükbaş hayvancılığımızın bir devidir o. Başhekim şaşırarak Tanrı yardımcım olsun dedi. Bunca yerli at dururken ülkeye bir de at kılı mı sokmamız gerekiyor? Yönetmen öfkesinden handise küplere binerek sanki döviz savaşı mı veriyormuşçasına. İyi ama dedi kalite ön planda gelir. Bize kalite mal gerek. Yabancı ülkelerinki olmadan... Profesör onun sözünü kesti. Bir dakika. Biz yine sizin hastalığınıza dönsek iyi olacak. Demek ki siz hastalığınızın ilk belirtilerini yele ve kuyruk ortaklığının yönetmeni olduğunuz zaman fark ettiniz. Evet. Ne var bunda yani? İşin püf noktası da bu ya. Hiç kuşkusuz at kıllarına dokundunuz. Bunların içinde sizin garip hastalığınızın nedeni olan ve şimdiye değin hiç bilinmeyen bir virüs saklanmış olabilecektir. Yo, hiç sanmıyorum. İyi ama siz bana demin akrabanızın uyuzdan öldüğünü söylediniz. Bunun da atlarla bir ilişkisi olabilir. Gündüzleri ortaklığınızın bulunduğu yerlerde kaç saat kalıyorsunuz? Yani orada yerelerle kuyrukların yakınında ne kadar oyalanıyorsunuz demek istiyorum. Hemen hemen hiç. Nasıl olur? Bunun için hiç vaktim olmuyor ki. İşler bir takım yükümlülükler. Peki. Çalışma zamanınızın pek büyük bir kısmını nerede geçiriyorsunuz öyleyse? Ne gereksiz bir soru. Artık bunu herkes biliyor. Nerede olacak? Elbette ki otomobildi. Bugün koskoca bir yönetmenim ben. Peki nerelere gitmeniz gerekiyor? Nerelere mi? Sadece dış gezileri ele alalım. Bu yıl 2 ay yurt dışına çıktım. At kuyruğu sorununu incelemek için kendi arabamla 3 ülke dolaştım. Bu fırsattan yararlanarak ne diye dünyaca ünlü bir kliniğe gitmediniz? Gitmesine elbette gittim. Zürih'te, Fanconi, Paris'te de Dubret'e uğradım. Başhekim şaşkına dönerek. Fakat bunlar çocuk hastaneleridir dedi. Çocuk hastaneleri mi? Elbette çocuk hastaneleri olacak. Ben yurdumun bir çocuğu değil miyim? Çağımızın bir çocuğu değil miyim ben? Başhekim homurdanarak. Evet dedi orası öyle. Sonra yeniden hastalıktan söz etmeye başladı. Dediğinize bakılırsa ilk belirtiyi otomobille göreve başladığınız zaman fark etmişsiniz. Evet demeyecek aklıma bir şey daha geldi. Başlangıçta arabadan inip bir merdivene çıkmak doğrusu hiç hoşuma gitmedi. Daha sonraları ise yürümek bile hoşuma gitmemeye başladı. Bunu kendi kendime şöyle açıkladım. Gövdemin üst yanı çok oturmaktan giderek güçlenmişti. Başhekim, evet evet diye mırıldandı, yağ birikimi. İşte o zaman biliyor musunuz ne yaptım sayın profesör? Yolda biraz filozofça düşünmeye başladım. Bir yönetmen acaba ne diye ayaklarına gereksinme duyacakmış? Bir otomobili var ya. Profesör birden, durun durun diye haykırdı. Şimdi her şeyi anlıyorum. Yine teorisi sizin hastalığınızın nedenini açıklıyor. Bunu da nereden çıkardınız? Çok basit. Linne'ye göre uzun süre kullanılmayan organlar zamanla solup kuruyorlarmış. Yani sizin anlayacağınız yavaş yavaş gelişip ortaya çıkan bir atrofi. Tek sözcükle ayaklar giderek hissini yitirip cansız bir hal alıyorlar. Hasta korkuya kapılarak, şimdi ne yapacağım ben diye sordu. Profesör acımaklı bir surat takınarak başını iki yana salladı. Sizin için yeniden yürümesini öğrenmekten başka çıkar yol yok dostum. Çok gezinmeniz ve bunun için de doğanın size verdiği taşıma aracından yani bacaklarınızdan yararlanmanız gerekiyor. Hasta ellerini birbirine kavuşturarak yalvarıp yakarmaya başladı. Fakat sayın doktor, ne olur bu denli katı olmayınız. Bana daha insanca bir tedavi biçimi salık veremez misiniz acaba? Başhekim sert bir hareketle onun sözünü kesti. Hayır, size sadece bunun yararı dokunabilir. Anlıyor musunuz? Yaya olarak gezip dolaşmanız gerekiyor. Günde 3 kez 2'şer kilometre. Kanter içinde kalan profesör tam şöyle rahat ve derin bir soluk alayım derken bir sedyeyle içeri iki hasta bakıcı girdi. Sedyede yaşamından hoşnut olduğu anlaşılan bulanık bakışlı, sırsıklam aptalın salağın biri yatmaktaydı. Profesör şaşkın bakışlarla ''Bu ne bu?'' diye sordu. Hasta bakıcılarla birlikte gelen asistan şu açıklamada bulundu. Yine görülmemiş acayip bir olay. Sedyede yatan şu kişinin başı eriyip gitmeye başlamış. Beyni çoktan kuruyup kabına geçmiş bile. Profesör derin derin içini çekerek hastaya sordu. Sanırım sizinle meslektaşız. Ne profesör olduğunuzu söyler misiniz? Branko Çopiç'in kısa yaşam öyküsü. 1915 yılında bir Boşnak köyünde dünyaya gelen Branko Çopiç, öykü ve romanlarını Sırpça yazmaktadır. Yugoslavya'nın en önemli yazarlarından, yapıtlarının çoğunun konusu Yugoslavya Kurtuluş Savaşı üzerinedir. Yazar, vatanında geçen olayları etkili bir biçimde işlemekte, bunu yaparken kahramanlarına olan sevgi ve anlayışı ince bir mizahla karışık olarak bütün derinliğiyle ortaya koymaktadır. Türkiye, imrenilecek bir ölüm. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Eskiden beri yüksek yaşama sofralarıyla orta halli ve daha aşağı halkın yemekleri arasında çeşitçe büyük ayrılıklar olmakla birlikte fakirlerde et, tatlı, meyve yemek fırsatlarından bütün bütün yoksun değillerdi. Fakat şimdi yaşama ölçüsünün dereceleri alt üst oldu. Tabakaların soyluluk sıraları bozuldu. Şimdi genel yaşamada bolluk ve yoksulluklarına göre sınıflara birer değer belirtmek gerekirse kime zengin kime fakir diyeceğimizi şaşıracağız. Günde ancak 2 lira alan kalem mümeyyiziyle 7-800 kuruş kazanan bir hamalın geçimleri kıyaslanırsa meslekçe aşağıda olanların kazançça yükseldikleri görülüyor ki bu sosyal dengenin büyük bir karışıklığıdır. Kazançlarda orantısız bir ayrılık var ve sonra hamalın ipiyle semerinden başka sırtında bir derdi, kendi boğazından başka bir doyuracağı yoktur. Zavallı mümeyyiz beyin başında ev kirasından evlat okumasına kadar günde 2 lira gelirle ödenmesini hiçbir mucize düşünülemeyen bir aile yükü var. Şimdi bunların hangisi hakiki hamal, hangisi beyefendi? Zavallının kalemi kadar vücudunda da kuvvet olsa, hısım ve akrabasının söylenmelerinden çekinmesi, mümeyyizliğin şerefini hamallığın bayağılığına çoktan üstün bulacak, ar değil kar yılları işte bu yıllardır diyecek ama ne yapsın? İşte Nasıh Bey derin sosyal felsefelerden sonra, şimdi bu adi fikir kıyılarına düşmüş zavallı acılı başını taştan taşa vuruyordu. Her dakika altında ezildiği geçim yükünü bezdirici fakat görünmez ağırlığına göre hamalın taşıdığı yükün zahmeti hiçbir şey demekti.